Ayrım 25.
Dünya nüfusunun %5'ini oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, dünya gıda üretiminin %35'ini ve dünya enerji üretiminin de %60'ını tüketiyor. Bütün az gelişmiş ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin düzeyine değilse bile, görece daha az gelişmiş bir Avrupa ülkesinin üretim ve tüketim düzeyine ulaştığımda, yaratacağı sorunları hayal etmek bile bir kabus olurdu. Bütün Çinlilerin birer otomobile sahip olmaları halinde, bunun kaynaklar üzerindeki baskısı ve yaratacağı çevre kirlenmesini düşünmek bile ürperticidir. Yenilenemez doğal kaynakları hızla tüketen, çevreyi kirleten, gezegeni yaşanmaz hale getiren, ekolojik sınırlar söz konusu olmadığında bile aşırı yoksulluk ve sefalet üreten, Batı burjuva ve uygarlığına dahil olmayı, ona benzemeyi, batılılaşmayı, çağdaşlaşmayı, kalkınmayı, çağ atlamayı, bilgi çağını yakalamayı, onlar kadar üretip onlar kadar tüketmeyi, kirletmeyi, yok etmeyi amaçlamalı mıyız? Bu olanaklı ve arzulanır bir şey midir? Dünyanın geri kalan bölümünde de tarımsal üretim için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yöntemler, ileri teknoloji uygulansaydı dünyada üretilen enerjinin tamamını sadece gıda üretiminde harcanılması gerekecektir ki böyle bir şey olanaksızdır. 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kalorilik besin maddesi üretmek için 9,6 kalorilik fosil kalori harcanıyordu. İşte dillere destan tarımsal verimlilik artışının sırrı. İktisat bilimi, geçerli eğilimleri meşrulaştırma aracı. İktisat biliminin az gelişmişlik ve kalkınma sorunları ile ilgilenmesi için biçimsel bağımsızlıkların ortaya çıkması gerekti. Neoklasik iktisat kuramının bir alt dalı olarak 2. Savaş sonrasında ortaya çıkan kalkınma iktisadı kendisini doğuranın zaaflarını doğal olarak taşıyordu. Amaç yeni bağımsızlığa kavuşan ülke yöneticilerine akıl vermekti. Neoklasik iktisat geleneği klasik ekonomi politiğe özgü büyüme sorunları ile bile ilgili değildir. Statik dengenin bozulduğu durumlarda pazar güçlerinin bu dengeyi yeniden nasıl sağlayacağı üzerinde durur. Büyüme ve kalkınma gibi sorunlara yabancıdır. Zaten bilimsel olmaktan çok ideolojik bir öğretidir. F. Partant bu konuda şunları yazıyor. Kalkınma, fetihlerde ve sömürgecilikte geçerli olan düşünceden esinlenen bir projedir. Aynı çıkarlara hizmet etmekte ve sömürgecilik dönemindekine benzer sonuçlar doğurmaktadır. Bu akıl almaz bir yutturmacadır. Christian Harzon'un sömürücünün uygarlaştırıcı misyon için kullandığı bir kavramı kullanmak gerekirse ve aldatanları da aldatmak gibi bir özelliğe sahiptir. Bir kere klasik ve neoklasik iktisat kuramı her ekonomik olgunun zorunlu olarak ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik olmak üzere üç boyutlu olduğu, bunların diyalektik bir bütünü olduğu gerçeğini dikkate almıyordu. Bütünselliği yakalayamadığı sürece de klasik ve neoklasik iktisadın açıklayıcı gücü daha baştan sınırlanmış oluyordu. Bilindiği gibi klasik ve neoklasik iktisat kuramı geleneğinde temel varsayımlar söz konusudur ki bunlardan bazıları müdahale edilmediği sürece pazarın tüm sorunları çözeceği, dolayısıyla ulusal düzeyde olsun, uluslararası planda olsun, pazara müdahalenin sakıncalı sonuçlar doğuracağı, insanların rasyonel yaratıklar oldukları ve rasyonel kararlar verdikleri, her ulusun mukayeseli üstünlüğü olan malları üretip satmasının herkesin yararına olduğu ve benzeridir. Pazarın teorinin ileri sürdüğü kadar becerikli olmadığı acı deneylerle 1920-30'lu yıllarda ve daha önceleri yaşanan yıkımlarda olduğu gibi ve teorik saptamalarla ortaya kondu. Elbette rasyonellik iddiası da her zaman tartışmaya açıktır. Sahip olduğu parayla video ve müzik seti satın alan ama ağzındaki çürük dişleri yaptırmayı düşünmeyen bir adamın rasyonel davrandığını söylemek olası mıdır? Söz konusu adamın bir istisna olduğunu da. Öte yandan geleneksel iktisat kuramı ne ulusal sınırlarla çevrili bir toplumsal bütünlüğü, ulusal ekonomi kucaklar ne de sermayenin vatanı vardır. Geçerli ekonomik yaklaşımda kaynakların rasyonel dağılımı üzerinde çok durulur. Neyin kimin için rasyonel olduğu sorusuysa pek sorulmaz. Neoklasik teorinin açıklayıcı gücü sınırlı olduğu gibi çelişik teorik saplantılara da dayanıyor. Bugünkü haliyle dün de öyleydi, uluslararası sermayenin, çok uluslu şirketlerin, hareketine ideolojik destek sağlamanın ve yapılanları meşrulaştırmanın ötesinde bir işleve sahip değildir. Siyasal planda bağımsızlaşsalar da genç uluslar, ekonomik, sosyal ve kültürel planda ulusallığı gerçekleştiremediler. Dolayısıyla ulusal bir ekonomi de söz konusu olamazdı. Kullandığı teknolojiyi üretemeyen, batı tipi tüketim modeline uyum sağlamayı temel amaç sayan, ithal ettiği teknolojiyle emperyalist metropollerin ihtiyacı olan malları üretip ihraç eden, ekonominin değişik sektörler arasında eklemlenmenin, artikülasyon, bulunmadığı bir ülkede ulusal ekonomiden değil yeni sömürge ekonomisinden bahsetmek gerçeğe daha uygun düşer. Liberal öğretiye dayalı kalkınma iktisadı, büyümeyle kalkınmayı özdeş sayar. Oysa büyüme eşittir, kalkınma yaklaşımı inandırıcı değildir. Hızlı büyüme, GSMH artışı, geniş toplum kesimlerinin yoksullaşmasıyla at başı gidebilir. Bölgesel ve sosyal dengesizlikleri derinleştirebilir, ekolojik sorunlar ortaya çıkarabilir. Genel olarak geçerli olan bu durum, iç bütünlüğü ve tutarlılığı olmayan dini sömürge statüsündeki az gelişmiş ülkeler için daha da geçerlidir. Kişi başına milli gelir, aritmetik ortalamadır, bir ekonominin yapısını ülkedeki yaşayanların refah düzeyini yansıtmaz. Kalkınma iktisadı, az gelişmişliği ekonomik ve teknik bir gerilik olarak görüyordu. Bu durumda sorunun çözümü de teknik nitelikte olabilirdi. Az gelişmiş ülkeler gelişmenin geri aşamasında sayıldılar. Neoklasik öğretiye dayalı politikalarla da gelişmişlere benzeyeceklerini inandırıldılar. Elbette bu süreçte söz konusu önerilerin kolaylıkla benimsenmesi bir tesadüf değildir. Sömürgeciliğin giderek içsel bir nitelik kazandığı ve işbirlikçi yerli oligarşilerin emperyalizmin bir uzantısı haline geldiği koşullarda batıdan ihraç edilen kalkındırıcı önerilerin neden tartışmasız kabul gördüğünü anlamak zor değildir. Bir kere neoklasik teorik yaklaşımlar az gelişmiş ülkelerin geriliğini, bu sosyal formasyonların kendi ekonomik, sosyal ve politik geriliğinin sonucu olduğu görüşüne dayandırınca ve dış sömürü, bağımlılık, biçimsizleşme, kimliksizleşme, üretici temelin zaafa uğratılması gibi nedenler analizin dışına atılınca dış destek, dış yardım, yabancı sermaye ile kalkınabilecekleri görüşü haklılık kazandı. Böyle bir yaklaşım geçerli olunca bir ülkenin kalkınabilmesi, gelişmişlere benzemek, onlardan sermaye, teknoloji, bilim, değer yargıları ve benzeri ithal etmekle mümkün olabilirdi. Böyle bir sürecin devam ettirilmesi ise artık giderek içselleşmiş sömürü ve bağımlılık ilişkilerinin son analizde de az gelişmişliğin derinleşmesi anlamına gelirdi. Bu nedenle az gelişmiş ülkeler Ali Mazrui'nin yazdığı gibi batılılaştılar ama çağdaşlaşamadılar. Batı tüketim ve davranış kalıplarını daha çok benimsemek hem genelleştirilmesi zor bir şeydir, hem de bu yolda az gelişmiş bir ülkenin kalkınıp gerçek anlamda çağdaş olması mümkün değildir. Nitekim söz konusu sürecin sonucunda küçük bir azınlık emperyalist ülkelerdeki orta sınıfları bile kıskandıracak maddi zenginliğe kavuşurken geniş toplum kesimleri marjinalleşti. Toplumsal dengesizlikler daha da derinleşti. Toplumu oluşturan bağlar güçlenecek yerde zayıfladı. Bağımlılık yaşamın tüm boyutlarını daha çok etkiler oldu. Ne var ki batılılar tarafından oluşturulan ve az gelişmiş ülkelere önerilen büyüme modelleri bu ülkelerin kalkınma sürecinin geri aşamalarında oldukları görüşü Rostov'un ünlü iktisadi büyümenin aşamaları teziyle de desteklendi. Ve kalkınma sadece teknik boyutu indirgendi. Fakat asıl teorik geri planı oluşturan ünlü mukayeseli üstünlükler teorisiydi. Bu teori, ideoloji ilk defa De Ricardo tarafından ortaya atıldığı 1817 günden beri iktisat kuramının bel kemiğini oluşturdu. Zaman zaman bazı itirazlar yapılsa da, son zamanlarda dinamik mukayeseli üstünlükler ve benzeri, teorinin egemenliği kesindi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya atılan kalkınma stratejilerinin teorik geri planında bu teori vardı. Elbette egemen paradigmaya soldan itirazlar eksik değildi. Ama bu itirazlar, geçerli paradigmayı daha eşitlikçi bir temele oturtmayı amaçlamak dışında bir orijinallik taşımıyordu. Amaç yine GSM'ye artışı sağlamaktı. Batı tip üretim süreçlerini ve tüketim modelini reddetmeyen ama aynı sonuçlara başka yollardan ulaşmayı amaçlayan sol versiyonun gerçek anlamda alternatif oluşturması olanaklı değildi. Söz konusu teoriye göre her ülke mukayeseli üstünlüğüne uygun mallar üretip satarsa bu herkesin yararınadır. İlginç olan o zamana kadar iktisat biliminin az gelişmişlik ve kalkınma sorunlarıyla hiç ilgilenmemiş olmasıdır. Zira o zamana kadar dünyanın lanetlilerinin böyle bir talebi olmamıştı. Sadece batılıların her şeyi belirlediği dönemde, bu durum bugün de büyük ölçüde geçerlidir, herhangi bir sorun ortaya çıkmamıştı. Az gelişmişler biz de varız deyip dünya sahnesine çıkınca batılıların zenginliğinin her yerde tekrarlanamayacağı anlaşılmaya başlandı. Sömürüye dayalı sürekli eşitsizlikler ve dengesizlikler üretip derinleştiren hiyerarşik bir dünya sisteminde birilerinin kaybı başkalarının kazancı anlamına geliyor. Ne ki teori başka dili konuşuyordu. Her ülkenin kalkınabilmesi için mukayeseli üstünlüğü olan alanlarda uzmanlaşmasının gerekliliği üzerinde duruluyordu. Aslında 1950 ve 60'lı yıllarda az gelişmiş ülkelere mukayeseli üstünlükler teorisini esas alan kalkınma stratejileri önermek, bunlara az gelişmişliğe razı olun demekle özdeşti. Mukayeseli üstünlük denilenler, sanayi devrimi sonrasında tümüyle sanayileşmiş ülkelere kaymıştı. Bu süreç sonucunda Ricardo'nun şarap üreterek, mukayeseli üstünlüğü şaraptaydı, mukayeseli üstünlük sağlayacağını ileri sürdüğü Portekiz mukayeseli üstünlüğü sanayide, tekstil, olan kendi ülkesi İngiltere'nin ekonomik diplomatik bir yarı sömürgesi durumuna gelmişti. Çelişik bir şekilde teorik olarak var olduğu sayılan üstünlük, kendisi de bir imparatorluk olan Portekiz'in bağımlı bir ülke konumuna gelmesiyle sonuçlanmıştı. Aslında yoksul ülkelere mukayeseli üstünlüklere uyum sağlayın demek, dünya sistemi içindeki konumunuza razı olun demekti. Ama öneri bilimsel teoriye dayanıyordu. İnsanlığın ezici çoğunluğu için bir sömürü ve baskı aracı durumundaki modern bilim ve teknolojinin prestijinin sürekli artması ilginçtir. Yenilenemez doğal kaynakları hızla yok ederek insanlığın ve tüm canlıların varlığını ve geleceğini tehdit eden bilimsel ve teknolojik ilerlemeye dayalı burjuva uygarlığı neden hala hayranlık uyandırabiliyor? Sömürü ve baskının bir aracı olan bilim ve teknoloji, hem emperyalist batıya dünyanın zenginliğine el koyma olanağı verdiği için batılılarca itiraz edilmiyor, hem de az gelişmiş ülkelerdeki işbirlikçi oligarşiler ve onların çevresi sömürüden pay alabiliyorlar. Aldıkları bu pay karşılığında kendi halklarına zulmederek, baskı ve devlet terörünü sürekli gündemde tutarak eski sömürgeci yöneticilerin uyguladıkları baskıyı bile geride bırakıyorlar. Üstelik bunu ulusallık, ulusal çıkar, ulusal güvenlik, birlik beraberlik gibi kavramların gerisine gizlenerek yapıyorlar. Bu anlamda bir düşünürün dediği gibi halkların kendi kaderlerini tayin hakkı bu ülkeleri yöneten oligarşilerin kendi halklarını boğazlama hakkına dönüşmüş bulunuyor. 1960'ların başından beri 3 kalkınma 10 yılı geride kaldığı halde sanayileşmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki eşitsizlik giderek büyüdü. Geri planında mukayeseli üstünlükler teorisinin bulunduğu kalkınma stratejileri zenginleri daha zengin, yoksulları da daha yoksul yapmayı başardı. Başlangıçta söz konusu teoriye göre buğday ve pamuk üretiminde mukayeseli üstünlüğe sahip olan bir ülke ile kumaş ve bisiklet üretiminde üstünlüğe sahip diğer ülke arasındaki ticaretten birinci ülke sürekli zararlı çıkar. Değişim hadleri her seferinde yüksek katma değerli mallar üreten ikinci ülke lehine işleyecektir. O kadar ki belirli bir eşikten sonra birinci ülke ticareti devam ettirebilmek için ikinciden bazı girdileri de satın almak zorunda kalır. Değişim hatlarının sürekli bozulması karşısında ortaya çıkan kayıpları ödünleyebilmek için her seferinde daha çok üretip satmak zorunda kalacaktır. Bugün az gelişmiş ülkelerin içine sürüklendikleri çıkmaz işte budur. Üstelik bu süreç sefaleti derinleştirmekle kalmıyor, doğanın tahribine de ivme kazandırıyor. Paradoksal olarak yoksulluk doğa üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu teorinin Türkiye gibi az gelişmiş ülkeler için ifade ettiği anlam kısaca şudur. Bir kere teori, güçlünün lehine olarak üstünlüğü önce donduruyor, sonra da derinleştiriyor. Teknolojik düzeyi geri olan ülkede, tarım ürünleri ve maden ihraç eden, teknolojik gelişmeyi ülke gündeminin dışına atıyor. Üretimi kalkınmanın hedefi haline getirerek amaçlarla araçların yer değiştirmesine neden oluyor. Sonuçta üretim amacını yitiriyor. Nihayet teori, birinin üstünlüğünü herkesin üstünlüğü gibi gösteriyor. Doğal kauçuk üretip ihraç eden ülkelerden biri bir gün yapay kauçuk üretmeyi başardığında diğerlerinin doğal kauçuk üretimini değersizleştirdiğinde ve on binlerce insanı işsiz bıraktığında bu kimin avantajıdır ve yararı nerededir? Bugün mikroelektroniğin tekstil ve konfeksiyon alanında yaygın bir biçimde uygulanmaya başlamasıyla tam otomasyonun bu alana girişiyle az gelişmiş ülkelerin ve Türkiye'nin sahip olduğu varsayılan mukayeseli üstünlüğü ortadan kalkmış durumdadır. Bugün az gelişmiş ülkelerdeki açlığın gerisinde mukayeseli üstünlükler teorisine dayalı uzmanlaşma yatmaktadır. Dolayısıyla söz konusu ülkeler doğal nedenlerden dolayı değil, beşeri nedenlerden dolayı açlığa mahkum edilmişlerdir. Nitekim batılılar istediği için kahve, kakao ve benzer üretiliyor ama bu ürünlerin sürekli fiyat erozyonuna uğraması sonucu ticaret hatlarının bozulması, ihtiyaçları kadar buğday, pirinç ve benzeri ithal edemez duruma geliyorlar. Richard Lombardi'nin yazdığına göre 1970'lerin sonunda 3. Dünya ülkeleri petrol dışındaki 12 temel malın ihracından 30 milyar dolar sağlıyorlardı. Bu temel mallar sanayileşmiş ülkelerde dönüşüme uğratıldıktan sonra 200 milyar dolara satılıyordu. Bir tablet çikolatada kakaonun payı perakende satış fiyatının %10'unu geçmiyordu. Lombardi'nin yazdığı gibi gerçek mukayeseli üstünlük şu ya da bu malla, şu ya da bu ülkeyle ilgili değil, bütünüyle bir örgütlenme sorunudur. Ve tüm üstünlükler batının sanayileşmiş ülkelerinde toplanmış durumdadır. Teknoloji, ulaşım, iletişim, finans, sigortacılık, dağıtım ve benzeri alanlarda üstünlüğe sahip olanlar tüm alanlarda üstünlük sağlamış durumdadırlar. IMF ve Dünya Bankası'nın neoliberal ütopyaya dayalı iktisat politikası önerilerine köle sadakati yer bağlı Türk iktisatçılarının hala Türkiye'nin mukayeseli üstünlüğünün hangi mallarda olduğunu araştırmaları garip değil mi? İdeolojik kölelik o kadar köklü ki sonuçta aldatanı da aldatır duruma geliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde emperyalist sömürünün meşrulaştırılıp sürdürülmesinde iktisat biliminin rolü büyüktü. Az gelişmiş ülkelerin yönetici oligarşileri batıdan gelen her şey olduğu gibi onun bilimine ve kalkınma reçetelerine de bir köle sadakatiyle sarıldılar. Az gelişmiş, geri kalmış ve bunun gibi kavramların yerine de kalkınmakta olan ülkeler kavramı konularak sevimsiz görüntüde ortadan kaldırıldı. Böylece batı ile olan farklılık artık bir kalite farkı değil bir kantite farkına indirgenmiş oluyordu. Bu aşamadan sonra batılılar kalkınma kavramını yeni dönemin eşitsiz ilişkilerini sürdürmede bir amaç olarak kullanabilirdi. Kalkınma teorilerinin ve stratejilerinin boy gösterdiği 1950'li yıllardan bu yana yaklaşık 40 yıl geçti. ve 3 kalkınma 10 yılı da geride kaldığı halde dünyanın zenginliğine yine eski sömürgeci emperyalist ülkeler el koyuyorlar. Söz konusu teori ve stratejiler de giderek balkondaki seyirciyi oyalama gücünü yitiriyor. Bugünkü egemen ilişkiler ortamında herhangi bir malın üretilmesinin koşulu o ülke insanlarının ihtiyaçlarından tamamıyla bağımsızdır. Uluslararası planda rekabetçi olmayan hiçbir şeyin üretilmesi söz konusu değildir. Her şeyi uluslararası pazar mekanizmaları belirliyor. Belirli sınırlar içinde az gelişmiş ülkelerin yoksulluğu, sanayileşmiş ülkelerin zenginliğinden kaynaklanıyor. Zaten az gelişmişlik olgusu bu ülkelerin kapitalizmin etkisi altına girmelerinin sonucunda ortaya çıkmış bir süreçtir. Batılılar 500 yıldır dünyanın geri kalan bölümünü sonu olmayan bir yolda ilerlemeye zorladılar. Misyonerlerin ve sömürgeci yöneticilerin yerini şimdilerde bilim adamları almış durumda. Bu konuda F. Partant şunları yazıyor. Tüm az gelişmiş ülkelerin sanayileşmiş ülkeler gibi kalkınabilecekleri ve kalkınmaları gerektiği düşünceleri üniversitelerde okutulduğu haliyle ekonomi bilimi tarafından da sürdürülüyor. Bu bilim sözüm ona 3. dünyayı çıkmaz bir yolda ilerlemeye teşvik ederek batıyı ırkçı merkezcilikle rahatlatıyor. Bu nedenden ötürü harekete geçirdiği tüm inançlar ve tüm çelişik teoriler apaçık bir şekilde Batı ideolojisinin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Batı'dan ithal edilen iktisat kuramının Türkiye'nin ve benzer durumdaki ülkelerin gerçeğini ne açıklama yeteneği vardır ne de öyle bir isteğe sahiptir. Söz konusu kurama dayalı politikalar da az gelişmişliği yeniden üretmeye yarar. Bu nedenle Batı'dan ithal edilen ve asıl işlevi ideolojik olan ama bilimsellik görüntüsü altında yerli ve uluslararası sermayenin çıkarlarını gerçekleştirmek gibi bir misyonu olan söz konusu öğretinin katıksız bir eleştirisini yapmamız gerekiyor. Nitekim Türkçe sözlü hafif müzik ne kadar bize aitse Türkçe sözlü iktisat kuramı da o kadar bize aittir. Son yıllarda Batılılar başarılı öğrencileriyle övünüyorlar ve tüm az gelişmiş ülkeleri mevcut uluslararası güç dengeleri ve ilişkiler ortamında kalkınabileceklerini inandırmak için yeni sanayi ülkeleri ya da Asya'nın dört kaplanı denilen Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Kore'yi örnek gösteriyorlar. Bu ülkeler diğerleri için örnek oluşturamazlar. Bilindiği gibi söz konusu ülkelerin başarısı ihracata dayanıyor. Gerisinde de çok uluslu şirketler var. Çok uluslu şirketlerin bu bölgede yoğunlaşmasının da özel nedenleri vardı. Zaten bunlardan ikisi şehir devlettir, diğer ikisi ise özel koşullarda dışa açılma stratejisi uyguladılar. Burada söz konusu başarının anlamı, ne pahasına ve nasıl gerçekleştiğinin tahliline girmeyeceğiz. Sadece iki hatırlatma yapmak yeterlidir. Bu ülkelerde, Güney Kore ve Tayvan, askeri diktatörlükler geçerliydi. Güney Kore'de 1987'de bile haftalık çalışma süresi 53 saatti. İşçi sendikaları pratikte mevcut değildi, iş kazalarında dünyada ilk sıralarda yer alıyordu. Ucuz işçi cennetiydi. 1987'de 48 milyar dolar dış borcu vardı. Tayvan'da ise sıkı yönetim 1987'de son buldu. 1987 öncesi 38 yıl boyunca sıkı yönetimle idare edildi. Fakat asıl önemli olan yukarıda söylenenler değildir. Korumacılığın ve tarife dışı sınırlamaların söz konusu olduğu bir dünyada tüm az gelişmiş ülkelerin yeni sanayi ülkeleri kadar ihracat yapmaları olanaklı mıdır? IMF rakamlarına göre 1987'de Güney Kore kişi başına 1120 dolar, Hong Kong 8650 dolar, Singapur'da 11 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Eğer 171 milyon nüfuslu Endonezya'da kişi başına Singapur düzeyinde ihracat yapsaydı, bu tüm dünya ihracatının %75'ine eşit olurdu. Dünyanın en büyük ihracatçılarından F. Almanya'nın bile dünya ticaretinde sadece %12'lik bir paya sahip olduğu düşünülürse, Asya'nın dört kaplanının ihracat başarısının diğerler için örnek oluşturmasının olanaksızlığı anlaşılır. Son dönemde bilimsel yarışın dışında kalırsak, sonumuzun kötü olacağına ilişkin bir korku yayılıyor. Bireysel düzeyde köşe dönme ideolojisinin ulusal planda bir benzeri uydurulmuş durumda. Bu bilgi çağını yakalamak, 21. yüzyılı atlamak ve benzeri biçiminde ifade ediliyor. Bu yakalama operasyonuyla söylenmek istenen 10 yıl sonra dünyanın zenginliğine ortak olacağımız son bir zor 10 yılımızın kaldığı gibi hezeyanları ve kuruntuları çağrıştırıyor. Aslında 2000 yıldır anlatılan hep aynı masal. Her söz her ağıza yakışmaz denir. Bugünkü yöneticilere zaten bilimsel kaygılar pek yakışmıyor. Asla öyle bir amaçları olmadığı da kesin. Bugüne kadar çağı yakalamak modern mallara, Batı'nın ürettiği mallara sahip olmak olarak anlaşıldı. Bu anlamda çağı yakaladığımız doğrudur. Modern mallarsa bizim yarın ihtiyacımız olan değil, dün Batı'nın ürettiğidir. Eğer çağdaşlık Batı teknolojisinin ve biliminin ürünlerine sahip olmaksa, toplumun tüm kesimlerinin bu anlamda çağdaş olması olanaksızdır. Eğer modern bilim ve teknolojiye sahip olmaksa bu da saçmadır. Nitekim liberal, kapitalist ve bürokratik, sosyalist, oligarşilerin çıkarını üretilen ve amacı daha fazla sosyal artık olan bir sistemde modern bilim ve teknoloji insanlığın geleceğini tehlikeye atmış durumdadır. Bugün yaşayan en parlak araştırmacı da dahil kimse bilimin bizi nereye sürüklediğini gerçekten bilmiyor. Bize göre çağdaş toplum kimyasal biyolojik silahlara, F-16'lara, nükleer füzelere, otoyollara, uzaktan kumanda aletine, Coca-Cola'ya, robotlara ve benzeri sahip olan değil, kendisi hakkında düşünme yeteneğine sahip olan, bugününü ve geleceğini tasarlayabilen toplumdur. Bunun da birinci koşulu Avrupa merkezli dünya görüşünün, bilim ve teknolojinin işlevi hakkında düşünce açıklığına kavuşmaktır. Başka bir anlatımla ideolojik köleliği aşmaktır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da bilimin pasif tüketicisi olmaktan çıkıp bilim üreticisi durumuna gelmektir. Ama Batı'da yapılandan farklı biçimde ve farklı amaçlar için. Kapitalist süreçlerin sürekli yeni sorunlar ortaya çıkardığı, çözümsüzlüğün de giderek büyüdüğü koşullarda toplumda iki yönde tepki ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi geçmişin yüceltilmesi, altın çağa dönme, şanlı geçmişe sığınma ve benzeridir. İkincisi de Batı'yı yakalayacağımız ve yakalamamız gerektiği yönündeki saçma inançtır. Bunlardan birincisi çoğunlukla dinci grupların, ırkçı, şöven, aşırı milliyetçi unsurların, kültür milliyetçiliğinin yüceltmeleri biçiminde ortaya çıkıyor. Nedense kültür milliyetçiliğini yüceltenler, emperyalist sömürüden hiç söz etmiyorlar. Pazar ekonomisinin erdemleri konusunda da suskunlar. Kültür milliyetçiliğinin yüceltilmesi bir şeyi olmadığı yerde aramaktır. Zira tarihte geriye dönüş yoktur. Üstelik arzulanan bir şey de olmamalıdır. Bugünün sorunlarını düne ait yöntemlerle çözmek mümkün olmadığı gibi 50 yaşındaki adama 8 yaşındaki çocuğun elbisesini giydirmek de mümkün değildir. Son tahlilde kültür milliyetçiliği mevcut tezahürleriyle emperyalizmin ve yerli oligarşinin ekmeğine yağ sürmek gibi bir işleve sahiptir. İkincilere gelince bunlar da dillerine neyi dolarlarsa dolasınlar. Ülke zenginliğine el koyan emperyalist sömürüden pay alan batıcı azınlık ve çevresidir. Batı bilim ve teknolojisine hayrandırlar. Zira ondan çıkar sağlıyorlar ve ürünlerine sahiptirler. Bu yüzden Batı'dan gelen her şey iyidir sloganına sıkı sıkıya sarılırlar. Bu koşullarda Batı gibi olma problematiğini terk etmek, olanaklar ölçüsünde de Batı'yı başka türlü olmaya zorlamak gerekiyor. Artık insanlığın geleceğini temsil etme ayrıcalığının Batı'nın elinden alınması gerekiyor. Eğer Homo sapiens gerçekten adına layık olduğunu kanıtlamaya niyetliyse, öncelikle insanlığı hızla felakete sürükleyen bilim ve teknolojiyi ayrıcalıklıların elinden alarak yeniden biçimlendirmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Bilim ve teknoloji düşmanlığı kadar aşırı bilim ve teknoloji hayranlığının ve fetişizminin de tehlikeli olabileceğinin bilincine varmak ve bu yönde harekete geçmek gerekiyor. Herhangi bir yere termik santral mi kurulması yoksa fidanlık mı yapılmasına göre halkı değil de uzmanlar ve bilim adamları karar verdiği sürece bilim ve teknolojinin bir baskı ve sömürü aracı olarak kullanılmasının önüne geçilemez. Ne ki sanayileşmiş ülkelerde liberal, az gelişmiş ülkelerde de işbirlikçi oligarşilerin iktidarına son verilmedikçe çözümsüzlük devam etmek durumundadır. Kitabın sonu. 7 Ekim 2000.